Kukla 25. Bölüm Sayfa 275 Yalvaç ile Güngör'ün sahte pasaportlarını, nüfus kağıtlarını, banka cüzdanlarını gördüğümde çok şaşırmamıştım. Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin edebiliyordum. Yine de bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Adamlardaki cesarete bak, öldürdükleri adamın soruşturmasını yürütüyorlar. Kuşkusuz bu cüretkarlıkları yalnızca cesur oluşlarından kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda devletin içinde hala ne kadar güçlü olduklarını da gösteriyordu. Beni korkutan da buydu işte. Elimdeki bütün kanıtları, belgeleri sonunda emniyete teslim etmek zorundaydım. Emniyet ise bir gayya kuyusu gibiydi. Kime ne kadar güvenebileceğim konusunda en küçük bir fikrim yoktu. Elimdekileri onlara vermek, kediye ciğer teslim etmek anlamına da gelebilirdi. Eğer bu silahlar, sahte pasaportlar, nüfus kağıtları, banka cüzdanları çeteden birilerinin eline geçerse, izleri silmek, belgeleri geçersiz kılmak, işledikleri suçlara kılıf bulmakta iyice uzmanlaşmış olan bu adamlar anında ortadan kaldırırlardı bütün kanıtları. Ama bu belgeleri onlara vermemezlik de edemezdim artık. Yarın haber patlayınca, başta müfit olmak üzere emniyet, belki de MIT yetkilileri üşüşeceklerdi başıma. Onların üşüşmesine fırsat vermeden belgeleri teslim etmek zorundaydım. Tabii gazete basılıp dağıtıma çıktıktan sonra, çünkü hiç belli olmaz, devletin güvenliğini bozduğu gerekçesiyle gazetenin basımını, dağıtımını bile engelleyebilirdi bu adamlar. Peki, haberi yayımladık. Doğan'ın dilekçesini savcılığa verdik. Sonra ne olacaktı? Ne olacağı belliydi. Rutin soruşturma başlayacak, Yalvaç ile Güngör tutuklanacaklardı. Tutuklanacaklar mıydı? Yoksa tutuksuz mu yargılanacaklardı? Her ikisi de olabilirdi. Bu tümüyle savcının olaya bakış açısına bağlıydı. Ama her iki durumda da Yalvaç ile Güngör suçu kabullenmeyeceklerdi. Doğan'ın kendilerine iftira ettiğini söyleyecek, henüz öldüğü bile kesinlik kazanmayan eski bir kanun kaçağının şerefli Türk polisini karalamak için kendi işlediği suç ve cürümleri üzerlerine yıkmak istediğini ileri süreceklerdi. Eğer şansımız yaver gider de kanıtlar karartılmazsa, mahkeme rutin soruşturmasına başlayacak, dava uzayacaktı. Yalvaç ile Güngör başlarda tutuklanmış olsa bile ilk ya da ikinci duruşmada serbest kalacak, böylece benim katilim olma fırsatını da yakalamış olacaklardı. Bu gece telefonda söyledikleri gibi en kısa süre içerisinde de beni Tahtalıköy'e yollayacaklardı. Tıpkı Arif'e yaptıkları gibi. Peki Arif'in isimlerini öğrendiğini nereden haber aldı bu herifler? Arif, Rıza Aslan'ın Doğan'ın katili dediği polisleri bana bile söylememişti. Önce emniyetten doğrulatmam gerekir demişti. Galiba doğrulatmış ama bu da onun sonu olmuş. Emniyetten kiminle konuştuysa, müfit benimle konuşmadı diyor ama doğru mu yalan mı söylüyor belli değil. İşi hemen Yalvaç ile Güngör'ü arayıp gazeteci sizin isminizi tespit etti diye bildirmiştir. Bizim ehliyetli katillerimiz de aynı gün temizlediler çocuğu. Demek ki onlar karar verdikten sonra bir günlük zamanım kalacak benim de. Belki de beni öldürmeden önce Funda ile Umut'a zarar vermeyi deneyecekler. Çünkü telefonda bir teslimattan söz ediyor. Teslim edilecek şey her neyse benim ondan haberli olduğumu düşünüyorlardı. Bir dakika, bu adamların teslimat dedikleri televizyonun içinden çıkanlar olmasın? Öyle ya, yolları ayırınca Doğan'dan bu silahları ve belgeleri teslim etmesini istemiş olabilirlerdi. İşlerin ters gittiğini fark eden Doğan da yaşamını garanti altına almak için kanıtları kendine saklamıştı. Doğan'ı yakalamışlar, kanıtları nerede sakladığını öğrenmek için işkence etmişler, konuşmayınca da onu öldürmüşlerdi. Dur, kanıtları bulmadan neden öldürsünler? Belki de istemeden ölümüne neden olmuşlardır. Yani konuşturmak için döverlerken darbe can alıcı bir yerine gelmiş, hiç istemedikleri halde Doğan ölmüştür. Ölünce de onun irtibatta olduğu insanların peşine düşmüşlerdir. Rıza Aslan bir yolunu bulup ellerinden kaçmış, Demet de aylardır sevgilisiyle görüşmediğini kanıtlamış, böylece sıra beni yoklamaya gelmişti. Ben de aptal gibi Doğan'la görüştüğümüzü anlatınca, bütün kuşkular üzerimde toplanmıştı. Aslında yanılmamışlardı. Gerçekten de Doğan teslim edilecek belgeleri, silahları, itiraflarını, hatta savcılığa vereceği dilekçeyi öyle ya da böyle bana ulaştırmayı başarmıştı. Yarın bütün Türkiye silahlardan, belgelerden haberdar olacaktı. Yani Yalvaç ile Güngör'ün, tabii bir de şu binbaşı denen adamın teslimatını istediği tehlikeli malzeme ve evraklar ortaya çıkacaktı. Belki de bu durumda peşime düşmekten vazgeçerlerdi. Neden olmasın? Yarın sabah benden öğrenmek istedikleri hiçbir şey kalmayacaktı. Bu durumda Arif'in ardından ikinci bir gazeteciyi de öldürüp neden bütün dikkatleri üzerlerine çekmek istesinler? Sonuçta bu adamlar duygularıyla değil, mantıklarıyla hareket eden profesyoneller değil miydi? Benim ölümüm onlara ne kazandırırdı? Bu sonuca ulaşınca biraz rahatladım. Böylece Funda ile Umut'a da dokunmayabilirlerdi. Ama rahatlığım uzun sürmedi. Peki Doğan'a ne olmuştu? Bu adamlar Doğan'ı öldürdülerse neden hala bana onu soruyorlar? Neden üvey kardeşimle birlikte bir tezgah kurduğumuzu düşünüyorlardı? Belki üzerimde ağır bir baskı kurup her istediklerini yapmam için. Olabilir mi? Neden olmasın? Sorguda da bu yöntemi kullandıklarını biliyordum. Zanlıya suçunu itiraf ettirmek için hiç bulaşmadığı olayları da yüklemeye çalışır. Böylece bunaltıp kolay bir itiraf elde ederlerdi. Bana da aynı taktiği mi uyguluyorlardı, yoksa Doğan'ın ölmemiş olduğunu düşünürken içten miydiler? Daha da önemlisi Doğan'a gerçekten ne olmuştu? Dönüp dolaşıp yine aynı açmaza gelmiştim işte. Eğer Doğan'ın ölmediğini düşünüyorlarsa o zaman rahatlamam için de hiçbir neden yoktu. Silahları, belgeleri, benim ortaya çıkardığımı öğrenince Doğan'la işbirliği yaptığım konusunda hiçbir kuşkuları kalmayacaktı. Eğer öyleyse bu gece evden çıkmadan önce yaptığım bütün o ince hesaplar, yarın gazetede çıkacak haberler hiçbir işe yaramayacaktı. Belki bir süre duraksayacaklar ama asla peşimi bırakmayacaklardı. Hem benim hem Funda'nın hem de oğlumun yaşamı tehlikedeydi. Şimdi tam anlamıyla burnumuza kadar boka batmıştık işte. Bu pislikten kurtuluş olmadığını bile bile yine de bir çıkış yolu bulmaya çalışırken mukavva kutudaki son silahı sehpanın üzerine koyan Tolga'nın cep telefonu çalmaya başladı. Arayan Erol'du. Apartmanın önüne gelmiş, dış kapıyı açmamızı istiyordu. Tolga otomatiğe basmak için kapıya yönelirken bakışlarım yeniden elimdeki sahte kimlikleri çevrildi. Amaçsızca karıştırırken Bekir Kaytan'ın pasaportu geldi yeniden önüme. Kalın kaşlarının altından çapkın bir gülümsemeyle bakıyordu aşiret reisi. İnce, uzun yüzündeki pala bıyıklarının ürkütücülüğü de olmasa komik bir görünümü olduğu bile söylenebilirdi. Kardeşi Selahattin'le ona benziyor muydu acaba? Sahi bir de Selahattin vardı. Nedense bu olayda pek hesaba katmamıştım onu. Oysa bir anlamda durumumuz benzeşiyordu. Her ne kadar benimki üvey olsa da ikimiz de kardeşimizi kaybetmiştik. Sahi ben neden düşünmedim bu adamı hiç yahu? Üstelik beni aramasına rağmen. Rahmetli Tufan abinin çok sık kullandığı bir cümle vardı. Felsefede geneli anlamazsan her adımda başka bir ayrıntıya takılır kalırsın. Ben bu bulaştığım pisliğin genel mantığını anlamış mıydım? Anlamıştım herhalde. Ama öyle uzun boylu düşünmemiştim üzerinde. Düşünmemiştim değil de bulaşmak istememiştim. Bu yüzden de kafayı olaydan çok nasıl olur da bu işe karışmam üzerine yormuştum. Ama artık karışmama aşaması geride kaldığına göre olay üzerine kafa yorma zamanı gelmiş. Gelmiş de geçiyordu. Bu olayda taraflardan biri olarak Kaytan aşiretiyle onun müteveffa reisi Bekir ve abisinin intikamını almaya niyetli görünen yeni reis Selahattin hiç de küçümsenmeyecek bir öneme sahiptiler. Selahattin katillerin peşinde olduklarını söylememiş miydi telefonda? Üstelik bir tür işbirliği önerisi de getirmişti. Ben ise onlara gereksinim olmayacağını zannederek soğuk davranmıştım adama. Oysa şimdi düşününce aynı tarafta olduğumuzu görüyordum. Belki de beni bu işten kurtaracak olan, kurtarmasalar bile koruyacak olan tek grup Kaytan aşiretiydi. Ben bunları düşünürken Tolga kapının otomatiğine basıp dönmüştü salona. Baksana Tolga dedim, şu Selahattin nasıl bir adam? Şimdi bu da nereden çıktı dercesine şaşkın gözlerle baktı genç fotoğrafçı yüzüme. Nasıl derken neyi kastediyorsun diye sordu. Aslında kafamdakileri öğrenmek istiyordu. Buna fırsat veremezdim. Yani diyerek lafı çevirdim. Kuşku uyandıracak bir hareketi, davranışı oldu mu? Tolga'nın şaşkınlığı derinleşiyordu. Yok abi niye olsun ki? Durdu. Dikkatle yüzüme baktıktan sonra ekledi. Adam bana yardım etti. Eğer merak ettiğim buysa söyleyeyim. Bence Selahattin'in Arif abinin ölümüyle hiçbir ilgisi yoktur. Emin gibi konuşuyorsun. Temkinli yaklaşımım onun da kafasını karıştırmıştı. Kesin olarak öyle demiyorum ama Arif abi ölünce o da en az benim kadar üzülmüştü. Selahattin de abisinin kanlılarının peşinde. Asıl sormak istediğim konuya gelmiştik işte. Gerçekten öyle mi? Numara yapıyor olmasın? Bu konuda ne kadar samimi? Samimi olmaz mı abi? Adam ölümü soğumamıştır diye fotoğraf bile çektirmedi. Samimi olmasa ta Urfa'dan kalkıp buralara gelir mi? Bizimle görüşmeyi ister mi? Söyledikleri mantıklıydı. Daha da önemlisi kafamda oluşmaya başlayan yeni planımın gerçekleşebileceğine ilişkin umutlarımı güçlendiriyordu. Ama ben emin olmak istiyordum. Peki bu adam kararlı mı diye sordum. Yani abisinin intikamını almak için her şeyi yapar mı? Yapar dedi Tolga kesin bir ifadeyle. Yapmak zorunda. Bırak abisine duyduğu sevgiyi, saygıyı, adamı aşiret reisi seçmişler. Ama reisi hak edebilmesi için önce abisinin kanlısını bulup temizlemesi lazım. Yoksa aşiret içinde çocuklar bile dinlemez onu. Tolga'nın söyledikleri o kadar mantıklıydı ki, böylesine tutarlı akıl yürüttüğü için ama daha da önemlisi ulaştığı sonuç, belki de benim bu beladan kazasız belasız kurtulmamı sağlayabilecek bir çözüm yolu sunduğu için ayağa fırlayıp yanaklarından öpebilirdim onu. Yapmadım tabii. Çünkü planladıklarımın ne Tolga'nın ne de başkasının sezmesini istemiyordum. Sustuğumu gören Tolga, elimdeki belgeleri işaret ederek sordu. Selahattin'le niye ilgileniyorsun abi? Yoksa o da mı çetedenmiş? O değil ama... Abisi çetedenmiş. Onu zaten tahmin ediyorduk abi dedi. Sonra eliyle sehpayı göstererek konuyu değiştirdi. Şu pozisyon iyi mi? Fotoğraf çekmeye başlayayım mı? Kim bilir kaç kişinin kanına girmiş, markalarını bilmediğim 8 tabanca masumca sıralanmıştı sehpanın üzerinde. Başla dedim Tolga'ya. Önce toplu olarak ardından tek tek çekelim fotoğraflarını. Tolga çantasını açıp makinesini flaşı çıkarırken kapı çalındı. Bu kez ben gittim kapıya. Gelen kişi Erol olmalıydı. Yine de gözetleme deliğinden bakmadan açmadım kapıyı. Balık gözü mercek, görüntüyü deforme etmesine rağmen yine de anlaşılıyordu Erol'un tedirginliği. Kapıyı açarken bu işler için yaşlandı diye düşündüm. Karşısında beni görünce rahatladı Erol. Ama bir anlığına. İşler yolunda ha dedi. Aslında Tolga telefonda evin temiz olduğunu söyledi. Ama doğru mu? Gerçekten de bir tehlike yok mu? Demek istiyordu. Yolunda yolunda dedim. İçeri girmesi için önünden çekilirken evde kimse yok. Üstelik Doğan'ın söylediklerini de birer birer bulduk. Kaygısının yersiz olduğunu anlayınca gözleri ışıldayarak girdi içeri. Şahane Adnan'cığım dedi keyifle. Yarın bütün gazeteleri atlatacağız desene. Hepsi bize küfredecek. Kapıyı kapattıktan sonra galiba öyle olacak dedim. Tolga silahların fotoğraflarını çekmeye başladı bile. Erol'un yüzü ciddileşti ama coşkusunu denetleyemiyordu. Yine de tabii diye toparlanmaya çalıştı. Fazla zamanımız yok. Sesinde uzun zamandır beklediği yemeğin başına oturan obur adamın iştahı seziliyordu. Salona girip ardı ardına deklanşöre basmakta olan Tolga'yı görünce kolay gelsin dedi. Sesi coşku içinde yüzüyordu. İşini engelleyecek olmasa az önce benim yapamadığımı yaparak genç fotoğrafçıya sarılıp iki yanağından öpecekti. Ama silahları görünce Tolga'yı unuttu. Gözlerini tabancalardan alamayarak şaşkınlıkla söylendi. Gerçekten de hepsi burada. Fotoğraf makinesinin kadrajına girmemeye çalışarak birkaçını yakından inceledi. Sonra bakışları sehpanın üzerindeki kutuya kaydı. Soru dolu gözlerini yüzüme çevirince kutudakilerin neler olduğunu anlattım. Beni dinlerken göz bebeklerindeki ışık habire çoğalıyordu. Abi çok iyi be dedi açıklamaların bitince. Kendine mi bana mı söylüyordu belli değildi. Şu Doğan harbiden sıkı herifmiş, sağlam deliller bırakmış arkasında. Evet ama bu silah ve belgeleri yetkililere bildirmemiz gerekiyor dedim. Bizimki zafer sarhoşluğundan bir an ayılır gibi oldu. Gözlerini kıstı, ne yapmaya çalışıyorsun gibilerden bir ifade belirdi suratında. Eğer bunu yapmazsak kanıtları karartmakla suçlayabilirler bizi. Haklısın dedi ama düşünceli çıkmıştı sesi. Yalnız mümkün olduğu kadar geç haber vermeliyiz polise. Çünkü hemen öteki gazetelere bildirirler. Burası anında ana baba gününe döner. Haber de bizim elimizde patlar. Dudaklarıma güvenli bir gülümseyiş yerleştirip dostça vurdum omzuna. Hiç merak etme dedim. Emniyetteki bağlantım bu konuda hiç sorun çıkarmadı bana. Eve sabaha karşı girmeyi kabul edecektir. O zamana kadar da gazeteler basılıp dağıtım için çoktan yola çıkmış olacak. Ama benim daha fazla zaman kaybetmeden adamla konuşmam lazım. Yüzüne az önce kapının önündeki beklerkenki ürkeklik gelip oturdu birden. İyi de olayın ayrıntılarını bilen sensin. Haberi kim yazacak? Kendisi yazabilirdi ama bu evde kalmaktan korkuyordu. Sana anlattıklarımdan fazla bir şey bilmiyorum dedim. Elimde divanın üzerinde video kaseti işaret edip bekledim. Hem video kasette Doğan olayın ayrıntılarını anlatmıştır zaten. Onu izlersen epeyce malzeme çıkar. Benim işim de uzun sürmez. Emniyetteki bağlantıma sadece video kaseti vereceğim. Öteki belgeler için sabaha karşı buluşalım diyeceğim. Sonra da gazeteye gelirim birlikte haberi yazarız. Ya seni tutuklamaya kalkarsa... Niye tutuklasın canım? Yolda gelirken polise güvenemeyiz diyen sen değil miydin? O zaman silahların, belgelerin fotoğrafını çekmemiştik. Elimizde iki tane itiraf kaseti yoktu. Uzanıp divanın üzerindeki kasetlerden birini alarak elimde salladım. Bu kaseti izleyince bırak tutuklamayı, bana madalya takacaklar. Kahverengi gözleri kararsızdı. İnanıp inanmama arasında bir yerlerdeydi. İşi yokuşa sürecek diye korktum ama... ''Tamam o zaman'' dedi. ''Biraz bekle, Tolga işini bitirsin, birlikte çıkarız. Bu arada biz de evi bir kez daha gözden geçirmiş oluruz.'' Tolga titiz çalışırdı. Biz evin her köşesini arayıp işimize yarar başka bir belge ya da silah bulamayacağımızı anlayıp üstüne de birer sigara içtikten sonra ancak tamamladı fotoğraf çekimini. Apartmandan çıktığımızda saat 11'i geçmişti. Eve gelirken adres sorduğumuz taksi durağında bıraktılar beni. Erol endişeli bir suratla ''Sakın geç kalma, sen görmeden haberi basmayacağım.'' diye uyardıktan sonra onlar hızla gazeteye devam ederken ben de bir taksi atlayıp Selahattin'in kaldığı otelin yolunu tuttum. Selahattin'in otelde olması için dua ediyordum. Aslında telefon edip beni beklemesini de söyleyebilirdim ama oteli de dinliyor olabilirlerdi. Bu nedenle telefona güvenemezdim. Gerçi oteli dinliyorlarsa büyük olasılıkla izliyorlardı da. Ama otele onlarca müşteri girip çıkıyor olmalıydı. Benim onlardan biri olmadığımı nereden bileceklerdi? İzleme işini bizzat Yalvaç ile Güngör'ün yapacak hali yoktu ya. Peki Selahattin'i otelde bulamazsam ne yapacaktım? Adamları bulurdu herhalde. Selahattin tetikteydi. Abisinin intikamını almak için ta Urfa'dan kalkıp gelmiş buraya. Anlaşılan aşiret de Bekir'i Pincioğulları'nın öldürdüğüne inanmamış. Gerçek katilleri bulmak için kendi araştırmalarını başlatmışlardı. İşte beni umutlandıran da bu araştırmaydı. Bir de Doğan hakkındaki olumlu izlenimleri. Belli ki çok güveniyorlar Doğan'a. Ama Doğan aynı ölçüde güvenmiyordu onlara. Güvenseydi olanları anlatmaz mıydı? Sahi Doğan neden Selahattin abisini Yalvaç ile Güngör'ün öldürdüğünü söylememişti? Söylemediğini nereden biliyoruz? Söylemiş olsaydı Selahattin Yalvaç ile Güngör'ün peşinde olmaz mıydı? Hadi Yalvaç ile Güngör Doğan'ın yalan söylediğini belirtip yeni aşiret reisini ikna etti diyelim. O zaman bu kirli polisler bizim Arif'i öldürmeye neden gerek duysunlar? Nasıl olsa abisini öldüren kişilerin kendileri olmadığı konusunda Selahattin'i ikna etmişlerdi. Doğan merkezli bir bilgiyle yeniden katil diye suçlanacak olmalarının ne kıymeti harbiyesi olacaktı ki? Bunun için bir gazeteciyi öldürüp ülkeye ayağa kaldırmanın bir anlamı var mıydı? Hayır, hayır. Selahattin'in abisini öldüren kişilerin Yalvaç ile Güngör olabilecekleri konusunda ne Doğan'dan ne de bir başkasından duyum almamıştı. İyi ama neden? Neden Doğan onlara abinizi öldüren bu alçaklar dememişti? Selahattin'e güvenmiyor muydu? Eğer Selahattin'e güvenmese, dahası onu tehlikeli bulsa beni uyarmaz mıydı? Ayrıca belgeler arasında Selahattin'e ait ne bir nüfus kağıdı ne pasaport çıktı. O zaman Doğan neden abisinin katillerini ona söylemedi? Belki de söyledi de Selahattin emin olamadı. Doğan'a o kadar güvenen adam neden emin olamasın? Kafam allak bullak olmuştu. Akıl yürüterek bir sonuca ulaşamayacağımı anlayınca soruların yanıtını bulmayı aşiret reisiyle görüşmeye bırakarak taksinin camından serin İstanbul gecesini izlemeye başladım. Ama bir süre sonra baktım yine aynı konuyla uğraşıyorum. Artık kendimi engellemeye çalışmadım. Çok iyi biliyordum ki otelin önüne gelip taksiden ininceye kadar böyle sürecekti bu. Otele yaklaşınca şoföre kapının önünde durmasını söyledim. Zayıf da olsa tanınma olasılığına karşın pardösümün yakasını kaldırdım. Taksiden iner inmez de telaşsız ama hızlı adımlarla daldım otelin kapısından içeri. Otel sakin görünüyordu. Koltuklarına kurulmuş televizyon izleyen 3 kişiden başka kimse yoktu lobide. Onlar da izledikleri dizi filme öyle dalmışlardı ki dönüp bakmadılar bile bana. Ama içeri girdiğimi gören resepsiyondaki genç kız yorgun bir gülümsemeyle ayağa kalkıp karşılamaya hazırlandı beni. İyi akşamlar dedim. İyi akşamlar dedi buyurun. Ben dedim ben Selahattin Kaytan'la görüşecektim. Hiç şaşırmadı kız bu isteğime. Bir saniye dedi sadece. Çevik bir hareketle arkadaki açık kapıya uzanıp Remzi Bey bakar mısınız diye içeriye seslendi. Selahattin Bey'i soruyorlar. Sonra bana dönerek Remzi Bey size yardımcı olacak diye açıkladı. Bu süre boyunca dudağındaki yorgun ama tatlı gülümseyişi hiç bozmamıştı. Oysa Remzi Bey için aynı şeyi söylemek ne yazık ki olanaklı değildi. Asık bir suratla çıktı kapıdan Remzi Bey. En az Yalvaç kadar uzundu ama daha zayıftı. Küçümseyen gözleri kimmiş o beni rahatsız eden dercesine bakıyordu yüzüme. Kız açıklamış olmasına rağmen kimi arıyorsun diye sordu kaba bir tavırla. Sözcükleri eksiksiz kullanmıştı ama vurgusundaki Kürt aksanı gizlenecek gibi değildi. Selahattin Bey dedim. Selahattin Kaytan'ı. Tepeden tırnağa süzdü beni. Niye? Dedi. Ne yapacaksın Selahattin Bey'i? O beni aramıştı dedim. Gözlerinin içine bakarak sürdürdüm sözlerimi. benimle görüşmek istiyordu. Suratındaki tatsızlık henüz kaybolmamıştı ama düşünmeye de başlamıştı. Adın nedir? Adnan Sözmen dedim ama adımın karşımdaki için hiçbir anlam ifade etmediğini görünce gazeteci Adnan Sözmen, Doğan Sözmen'in kardeşi diye ekledim. Doğan ismini duyunca hemen toparlandı. Az önce bir kabadayı edasıyla hafif önüne eğilip umursamaz hatta küçümser bir tavırla konuşan adam anında saygıyla doğrulup hemen önünü ilikledi. Kusura bakmayın Adnan Bey, kim olduğunuzu bilmediğimiz için diye açıklamaya başladı. Selahattin Bey'in İstanbul'a geldiğini duyan ne kadar Urfalı varsa yığılıyor otele. Baş edemiyoruz inan olsun. Onun açıklamalarıyla kaybedecek zamanım yoktu. Önemli değil dedim. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Selahattin Bey burada mı? Duraksadı. Yüzündeki tedirginlik arttı. Burada da dedi. Odasına çekildi uyumak için. Sanki uyumak ayıpmış gibi açıklama gereği hissetti. Selahattin Bey erken uyur da. Anlamıştım. Selahattin'i uyandırmaktan çekiniyordu. Bak evladım dedim. Evladıma özellikle söylemiştim. Selahattin'i uyandırması için gerçek konumunu hissettirmem gerekiyordu. Bu akşam Selahattin Bey beni aradı. Mutlaka konuşmamız gerektiğini söyledi. Ne zaman isterseniz gelip beni bulun. Sizinle çok önemli konuşacaklarım var dedi. Ama sen görüşemezsin diyorsan. Haşa Adnan abi, ben öyle bir şey demedim diye anında çark etti. Adnan abi olduğumuza göre artık kaygılanmama gerek kalmamıştı. Selahattin kesinlikle uyandırılacaktı. Siz buyurun şöyle rahat edin, ben hemen haber veririm beye. Sonra telaşla genç kıza döndü. Nilüfer Hanım, Adnan Bey'i müdürün odasına alır mısınız? Aslında içi çok rahat değildi Remzi'nin. Belli ki Selahattin uykusuna çok düşkün biriydi. Onu uyandırmaya kalkışmak pek akıl kârı değildi. Öte yandan eski aşiret reisinin ölümünün soruşturulduğunu biliyordu. Ve benim söyleyeceklerim çok önemli olabilirdi. Söyleyeceklerim önemli olmasa bile ben bu alemde adı geçen, sözü yürüyen birinin, Doğan'ın abisiydim. Sadece bu özelliğimden dolayı bile Selahattin rahatsız edilmesini bağışlayabilir. Dahası eğer uyandırılmazsa dünyayı Remzi'nin başına yıkabilirdi. İşte bu zavallı Kürt delikanlısı böylesine bir açmazda kalmıştı. Ancak sonuçta benim de etkimle beyi uyandırmayı göze alabilmişti. Konuşmalarımızı başından beri dinleyen Nilüfer Hanım'ın ise minyon yüzünü güzelleştiren o tatlı gülümsemeye şimdi bir de hınzır bir ifade eklenmişti. Remzi'den pek hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Belki hoşlanmamaktan daha da ileri bir duyguydu bu. Sanırım henüz yeterince yontulmamış bu genci, hatta onun aşiret reisini, onların bütün davranış biçimlerini alttan alta küçümsüyor, hor görüyordu. Ama Remzi'nin söylediğini tekrarlattırmadan çıktı resepsiyondan. Böyle buyurun Adnan Bey diyerek lobinin karşısındaki kapıyı gösterdi. Kızla birlikte odaya ilerlerken benim aklıma Remzi'nin korkmasına neden olan ilk seçenekteydi hala. Bunlar cins adamlardır. Ya gerçekten de Selahattin beni niye uykudan uyandırdınız diye kızıp bizimle görüşmeyi istemezse? İşte o zaman hapı yuttuk demekti. Ama korktuğum gibi olmadı. Kız odanın ışıklarını açıp benim nakışlı ahşap bir masanın önündeki dört koltuktan en uçtakine yerleşmemi bekleyip nazik bir tavırla ne içeceğimi sorup sade kahve yanıtını alıp dışarı çıkarken içeri giren Remzi, "Beyimiz az sonra inecek Adnan abi," dedi. "Çok memnun oldu geldiğinize." Bu haber beni rahatlatmıştı. Arkama yaslanıp odaya göz atarken yan taraftaki rafların üzerinde 37 ekran bir televizyon gözüme çarptı. "Otelde video var mı?" diye sordum. Kapının önünde ayakta dikilen Remzi'ye. "Bize lazım olacak." "Olmaz mı Adnan abi?" dedi. "Hemen getireyim." Kapıya doğru bir adım attı, durdu. "Abi istersen daha büyük ekranlı bir televizyondan taşıttırayım buraya." "Vallahi çok iyi olur Remzi," dedim. Onunla böyle samimi konuşmama sevinmişti. Gece yarısı birdenbire ortaya çıkmamla patlayan fırtınayı kazasız belasız atlatmanın verdiği mutluluk vardı zeytin karası gözlerinde. Birkaç dakika içinde de 70 ekran televizyonla video getirilmişti odaya. Selahattin'e geç kalmadı zaten. Benim kahve gelmeden iri yarı iki korumasıyla göründü kapıda. Beni görünce kalın dudakları aralandı, düzgün dişlerini ortaya çıkaran sıcak bir gülümseyişle yaklaşıp "Hoş gelmişsen Adnan ağabey," diyerek elini uzattı. Ayağa kalkarak sıktım elini. Benden bir baş daha uzundu. Kısa saçları şakaklarında kırlaşmaya başlamıştı. İçeride ışık az olduğu için çakır gözleri daha koyu görünüyordu. Gür bıyıklarının üzerindeki kartal gagasını andıran burnu yüzüne yırtıcı bir hava veriyordu. Durdu. Alıcı gözüyle bir kez daha baktı bana. "Boyun, posun, kaşın, gözün Doğan ağabeye pek benzemiyor," dedi. Benim Adnan olduğuma inanmadı mı diye bir an kararsızlığa kapıldım. Doğan'ın üvey kardeşi kardeşim olduğunu açıklamayı, dahası kimliğimi çıkarıp göstermeyi düşünüyordum ki. Biz de rahmetli Bekir ağabeyimle pek benzemezdik, dedi. Bilmeyenler dünyada kardeş olduğumuzu anlayamazdı. Allah'ın işidir, ne diyeceksin? Bunları söylerken karşımdaki koltuğa oturmuştu. Masanın arkasındaki koltuğa oturmaması bana duyduğu saygının göstergesiydi. O aşiret reisi olduğu halde masaya oturmamış, sanki eşitimmiş gibi karşımdaki koltuğa yerleşmişti. Oturduktan sonra da yüzünde aynı sevecen ifadeyle bir süre daha baktı bana. Yok, dedi. Yanılmışım. Sen Doğan ağabeye benzemektesin. Senin bakışlarında da onunkine benzer bir sertlik vardır. Belli ki sen de yiğit bir adamsın. Ne yiğit ama, diye geçirdim içimden. Kendimi tutmasam gülecektim. Selahattin ne düşündüğümden habersiz adamlarına döndü. Adnan abi ne içecek sordunuz mu? İnsana kuşkudan çok yaban bir ifadeyle bakan iki korumanın yüzünden belli belirsiz bir tedirginlik geçerken esas duruşa geçen Remzi, Adnan Bey kahve içeceğini söyledi, dedi. Hemen geliyor, sen de ister misin ağam? İstemem, dedi. Bana bir bardak su getirin yeter. Selahattin dönüp yine uzun uzun baktı bana. Allah seni inandırsın kurban. Doğan ağabeyi öz kardeşim kadar severdim, dedi. Biraz duraksadı. Duygulanmıştı. Ağlıyor mu diye düşündüm ama sözlerine devam etti. Bir ara vurulmuş, bizim köye gelmiştir. Hastaneden çıktıktan sonra bir ay kadar istirahat etmiştir bizim evde. Sonra da o beni İsviçre'ye götürmüştür, gezdirmiştir oraları. Ben de onu kirve yapmışımdır. Onun adını küçük oğluma vermişimdir. İyi adamdı Doğan ağabey. Özü sözü birdi. Mangal gibi yüreği vardı. Ama puşlar vurmuştur onu. Korktuklarından bir de yakmışlardır. Çünkü Doğan ağabey gibi adamlar öyle kolay kolay ölmez. Kim yaptıysa pusuya düşürmüşlerdir onu. Başka türlü Doğan ağabeyi ele geçmez. Kuşkuluyam. Doğan ağabeyi pusuya düşürenler bizim ağabeyi de öldürmüşlerdir. İnanmayam. Bekir ağabeyi Pincioğlan'ın öldürdüğüne inanmayam. Adamlarla yüz yüze konuştum. Yemin billah ettiler. İnandım onlara. Yemin billah ettiklerinden değil. Adamlar korkak. Bize bulaşmak istemezler. Yürekleri yemez bize bulaşmayı. Hem Bekir ağabeyin arkadaşları da bu işi Pincioğlan'ın yaptığına inanmamaktadır. Şu arkadaşlar dediklerin de kim? Durdu. Şöyle bir yüzüme baktı. Kararsızdı. Benim neyi, ne kadar bildiğimden emin olmak istiyordu. Tanırım ama gerçek isimlerini bilmiyorum, dedi. Bunu söylerken bakışlarını kaçırmıştı. Birini delice diye çağırıyorlardı, ötekini atmaca. Atmacayı anlamıştım da delice nedir diye sordum. Yırtıcı bir kuştur, atmaca gibidir. Doğan ağabey gibidir, yücelerde uçar. Avını pençeleriyle yakalar, gagasıyla parçalar. O sırada kapıdakiler aralandı. Nilüfer Hanım elinde kahve tepsisiyle girdi içeri. Tepside bir kahve fincanı ile iki su bardağı vardı. Kahve fincanı ile bardaklardan birini benim, öteki su bardağını da Selahattin'in önüne koyup geldiği gibi çabucak çıktı kız odadan. Kahvemden bir yudum alıp, demek atmaca ile delice ha dedim. İki kişiden bahsediyordu. He, dedi Selahattin, iki kişi. Bunlar büyük olasılıkla bizim Yalvaç ile Güngör'dü. Konuşurken gözlerini kaçırmış, hemen su bardağına sarılmıştı. Yalan söylediğini anlamıştım. Demek ki bana yeterince güvenmiyordu ya da saklayacak bir şeyleri vardı. Ama ben ona güveniyordum. Söylediklerinden değil de bakışında, duruşunda, söz söyleyişinde bir içtenlik vardı. Bardaktaki suyu bitirmesini izledikten sonra ''Bu deliceyle atmacanın gerçek adları Yalvaç ile Güngör olmasın?'' dedim gülümseyerek. Yakışıklı yüzünü pembe bir dalga kapladı. Şaşılacak şey, koca aşiret reisi bir genç kız gibi utanıyordu. Onun yeni yalanlar uydurmasına fırsat vermeden, ''Bak Selahattin kardeş,'' dedim. ''Seninle yalnız konuşmamız lazım.'' Durumun ciddiyetini kavramıştı. ''Tamam Adnan ağabey,'' dedi. Kapıda dikilmekte olan Remzi ve iri yarı iki korumasına dönerek ekledi. ''Hele burayı boşaltın Adnan ağabeyle iki laf edek,'' dedi. Üç adam dışarı çıkıp kapıyı çektiler. Onlar çıkınca ben de pardesümün cebinden video kaseti çıkardım. Olanlardan hiçbir şey anlamayan Selahattin, çakır gözlerini iri iri açmış, benim kaseti videoya yerleştirmeme bakıyordu. Doğan ölmeden önce bu video kaseti doldurup yollamış. Abini, Yüzbaşı Fırat'ı ve kendisini öldürecek katilleri açıklıyor. Birlikte seyredelim, diyerek televizyonun düğmesine bastım. Sonra koltuğuma döndüm.